Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı. Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Malumunuz Ayasofya Müzesi camiye dönüştürüldü ve ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesi ya da kıldırdığı namazla, okuduğu ayetlerle yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Ayasofya Müzesi artık Ayasofya'yı Kebir Camii'ne dönüştürüldü. Hem dünyadan hem de içeriden tepkiler var. Kimileri bu kararın cumhuriyetle, laiklikle bir hesaplaşma olduğunu, laik cumhuriyetin adım adım ortadan kaldırıldığını belirtiyor. Dışarıdan da tepkiler. Bir konuğum var, hep bunları konuşacağız. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık konuğum. İhsan Bey hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba. İhsan Bey, siz öncelikle bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Dini bir karar mı, siyasi bir karar mı yoksa ikisi birden mi?
Şimdi ikisi de iç içe geçmiş vaziyette alınmış ve yanlışlar yumağı haline dönüşmüş bir karar olarak görüyorum. Peş peşe yanlışlar var. Baştan sona bir yanlışlar zinciri halinde Ayasofya ile ilgili karar gidiyor. Bunları şöylece sıralayabilirim özet olarak. Birincisi, Ayasofya'nın cami yapılması İslam'a aykırıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 40. ayetinde mabetlerin korunması gerektiği söylenmektedir. Yani açıkça isim verilerek mescitler, havralar, kiliseler, mabetler korunmalı, buralarda Allah'ın ismi çokça anılan yerlerdir denilerek Allah'ın iyi kulları tarafından korunmasaydı buralar doğrusu harap olur giderdi denilerek harap olması, yani yok olması, kurulduğu amacın dışına taşarak başka bir şeye dönüşmesi, kiliseyken cami olması, camiyken kilise olması istenmiyor. Mabetlerin korunması ayeti diyoruz buna. Hac suresi 40. ayet. İşin kökeninde bir yanlışlık var. Yani Fatih Sultan Mehmet yanlış yapmıştır. Ayasofya'yı kiliseyken kendi camisine çevirerek yanlış yapmıştır. Zaten bir şehrin bombardımana tabi tutularak şehir halkının üç seçenekle karşı karşıya bırakılarak ya Müslüman olursunuz, ya haraç verirsiniz, ya da kılıçla burayı alırız demenin kendisi de zaten yanlış. Kilisenin camiye çevrilmesi de yanlış. Üç gün yağma yapılması da yanlış. Yanlış üstüne yanlış. Bir sürü yanlış var. Hangi birisini düzeltelim? Ama bunlar geçmişte olmuş olaylardır. Yanlış yapan sadece Osmanlılar mıdır? Bizanslılar da orayı burayı işgal ediyordu. İstanbul Bizans tarafından da zaten işgal edilmişti. Bunu Türkler yapınca fethetti falan deniliyor. Halbuki aynı şeydir. Bütün imparatorluklar o tarihlerde birbirlerini ele geçiriyorlardı. Şehirleri yağmalıyorlardı. Kılıç zoruyla birbirlerini, mabetlerini çeviriyorlardı. Mesela Endülüs'te, yani İspanya'da 8. yüzyılda yapılan Kurtuba Camisi 13. yüzyılda İstanbul'un fethinden biraz önce kiliseye çevrilmişti. Ve halen de kilisedir. 8 yüzyılı aşkın bir süredir neredeyse. Ve UNESCO koruması altındadır. Ve Avrupalılar caminin kiliseye çevrilmesine hiç itiraz etmemektedirler. Bizim Müslümanlar da madem onlar bizim Kurtuba Camimizi kiliseye çevirdiler, UNESCO korumasını aldılar, o zaman bizim de Ayasofya'yı, onların kutsal görkemli mekanlarını camiye çevirmemiz de bir sakınca yoktur, bir misillemedir gibi düşünüyorlar. Halbuki bu da yanlıştır. Müslümanlar misilleme yapamazlar. Çünkü Bizanslılar Müslümanların rakibi olabilir. düşmanı da olabilir ama öğretmeni olamaz. Yani onlardan öğrenemeyiz bu tür şeylerin nasıl yapacağını. Kur'an'da ilkeler vardır ve mabetlerin korunması istenmektedir. Neyse, işin kökeni bu şekilde yanlıştır. Günümüze geldiğimizde ise Ayasofya'nın kiliseden camiye çevrilmesi laikliğe de aykırıdır. Çünkü laiklik ilkesine göre devletin mabetler karşısında eşit mesafede durması gerekir. Mabet açımına açılımına iştirak etmek, orada bizatihi açılışı teşvik etmek, organize etmek, orada nutuk atmak, nümayişte bulunmak, ayine katılmak, mabette gerçekleşen bir laik devletin yapacağı işler değildir. Çünkü laiklik ilkesine göre insanlar Müslüman olabilir. Yani Diyanet İşleri Başkanı kendi şahsı adına, Cumhurbaşkanı kendi şahsı adına, Ayasofya'nın açılmasını isteyenler kendi şahısları adına gidip oraya katılabilirler ama devlet töreniyle, devlet icraatıyla bir mabedin açılışına katılması diğer mabetlere haksızlık olur. Laik devlet açısından söylüyorum.
Evet.
Çünkü o zaman diğerlerine de katılmanız gerekir. Diğerlerine destek olmanız gerekir. Müslümanlığın Sünni yorumunun belli bir anlayışında devlet taraf olmuş oluyor. Halbuki bir sürü din var, bir sürü mezhep var, bir sürü din anlayışı var. Onlara haksızlık yapılmış oluyor. Laik devlet mantığı açısından söylüyorum. Eşit mesafede durulmamış oluyor. Buna da aykırı hareket edilmiş oluyor. Üçüncüsü, günümüzdeki sosyal ihtiyaçlar bakımından de uygun değildir. Çünkü şu anda Türkiye'de Ayasofya'nın açılması diye sahici ve gerçekçi bir ihtiyaç yoktur. Yapılan araştırmalarda 3-4 araştırma bir araya geldiğinde en fazla soru sorulduğunda Ayasofya cami olsun diyenlerin oranı %48'i geçmiyor. Ve bunlar da Ayasofya'nın açılmasını bir ihtiyaç olarak görmüyorlar. Ama sorulduğu zaman da açılsın ne olacak ki diyorlar. Ayasofya'yı bir ihtiyaç olduğunu, mutlaka açılması gerektiğini, gündemin birinci, ikinci maddesinde yer alması gerektiğini, böyle bir zaruret olduğunu söyleyenlerin oranı ise %15'i geçmiyor. Dolayısıyla halkın büyük çoğunluğunun gündeminde Ayasofya'nın açılması diye sahici, gerçekçi bir ihtiyaç yok. Sosyolojik olarak baktığımızda da Ayasofya Camisi'nin bulunduğu yerde 49 tane cami var. Tam karşıda bunlardan bir tanesi de Sultanahmet Camisi. Cuma namazlarında ve vakit namazlarında bazılarında bir saf bile olmuyor. Bazılarının hiç cemaati olmuyor. Geleni gideni yok. Çünkü orası ailelerin oturduğu falan bir mekandan ya da turistik bir mekan. Öyle bir ihtiyaç da yok. Yani insanlar bir cami ihtiyacı, nerede camide namaz kılacağız, dışarılarda kalıyoruz, bir mekan lazım bize diye bir arıyorlar da Ayasofya Camisi de orada müze olarak boş duruyor da şurayı açalım da bu ihtiyacı giderelim denecek bir durum da yok. Türkiye'de 110 bin tane cami ve mescit var. Yeni bir camiye de ihtiyaç yok. Çünkü öyle bir sosyolojik zaruret ve kalabalıklar söz konusu değil. Bu açıdan da bakıldığı zaman uygun değil. Dördüncü olarak da konjonktüre de uygun değil. Yani İslam'ın barış mesajları verilmesi gerekiyor. Elinde kılıçla hutbe okuyor. Ürkütücü bir manzara çiziyor. Zaten dindar ailelerin çocukları bile deizmin yükselmesi paralelinde İslam'dan uzaklaşma ve sekülerleşme olduğu gözlemleniyor. Bu daha çok İslam'dan insanları ürkütecektir. Elinde gülle, yakasında çiçekle çıkıp konuşma yapacağı yeri de kılıçla çıkıyor. Hayret bir şey. Yani bunu nasıl düşünmüyorlar? İnanılır gibi değil.
Peki İslam Bey, o kılıcın mesajı nedir? Yani neden Diyanet İşleri Başkanı elinde kılıçla çıkıyor?
Şunu bir tamamlayayım. Yani konjonktür olarak dedim. Onu bir tamamlayayım. Ona geliyorum hemen. Tamam. Ona hemen geliyorum. Konjonktür olarak dediğim şey şuydu. Şimdi Yunanistan'da yas ilan edildi. kiliselerde mum yakıldı, matem günü ilan edildi Ayasofya Kilisesi'nin cami yapılması. Çünkü Ortodoks alemine göre Ayasofya sonsuza kadar kilisedir ve meshedilmiştir, yağlanmıştır, kutsaldır. Kim ne yapa yapsın, onların gözünde orası kilisedir. Cami yapılması ve bile yas tuttular. Şimdi Balkanlarda, Yunanistan'da, eski Osmanlı Rumeli eyaleti olduğu bölgelerde, ta Viyana'ya kadar yüzlerce Osmanlı camisi var. Osmanlılar tarafından yapılan cami var, medrese var, han var, hamam var. Şimdi bunlar da bir karar alsalar, deseler ki ne kadar Osmanlı camisi varsa Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Macaristan'da, ta Bosna'ya kadar, Viyana'ya kadar hepsini kilise yapacağız desek, Türkiye'nin muhafazakarları buna razı olur mu? Razı olmaz. Protesto gösterilerinde bulunurlar. Ültimatum falan çekerler. O zaman dünyanın en birinci ve en basit ahlak sorusunu soralım. Kendiniz için istemediğiniz bir şeyi başkası için neden istiyorsunuz? Kendinize yapılınca ayağa kalkacağınız, lanetler yağdıracağınız, sokaklara döküleceğiniz bir şeyi başkalarının mabedi için yapmaktan neden hiç çekinmiyorsun? Üstelik kanırta kanırta, ezan okuyarak, bağıra bağıra, elinde kılıçla, böyle meydan okuyarak, nümayiş yaparak bunu yaptılar. Dolayısıyla buradan ne maksat gözetilmiş oluyor? Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın o elinde kılıçta hutbesine gelelim. Bir meydan okuma, ama bu meydan okuma kendi tabanına yönelik bir nümayiş oluyor. Yani AK Parti'nin oyları %50'den 30'a düştü. Anketlerde öyle görünüyor. Bir tane de 4-5 tane anket, AK Parti yanlısı anketleri bile böyle söylüyor. Biz de takip ediyoruz gelişmeleri. Bundan endişe etmiyorlar. Yani bunları çünkü muhafazakar sağ oylar olarak görüyorlar. Eskiden Demirel'e oy veren, Özal'a oy veren, Demokrat Parti, Adalet Partisi, işte DYP, ANAP falan oralara oy verenler yavaş yavaş gidiyor AK Parti'den. Ancak bu pek umurlarında değil. Ama %30'dan aşağıya da vurunca, yani dini taban, tarikatlar, cemaatler, dini gruplarda da bir parçalanma, moral bozukluğu ve dağılma söz konusu olunca bu Ayasofya işini devreye soktular. Çünkü o %30'a kadar varan dini tabanın ortak özlemi Ayasofya. Onları birleştiren şey Ayasofya'ydı. O nedenle Tayyip Erdoğan zeki bir siyasetçi olarak bu kartı en sona bıraktı. Dağılma ve parçalanma çekirdek tabana da vurmaya başlayınca bu sefer o kartı ortaya çıkardı ve herkes reisten Allah razı olsun deme sırasına, kuyruğuna girdi. Bu da geçici olacak bence. Bu da durduramayacaklar. Bir ay içerisinde Ayasofya yaklaşık gündemden düşecek. Oyların toparlanmasına, tekrar geri gelmesine, konsolidasyona, yani tabanı birleştirmeye falan pek yaramayacak. Tekrar ekonomik şartlar, parçalanma, moral bozukluğu tekrar başlayacak. Çünkü artık rüzgar döndü. Zamanın ruhu değişti. AK Parti'nin eski güzel günlere dönmesi artık mümkün görünmüyor. Dolayısıyla elinde kılıç alarak hutbe irade etmek de bir fayda vermeyecek. O da bir saltanat geleneğidir. Dinde yeri yoktur. Kur'an'da geçmez. Peygamber elinde kılıç daha hiçbir hutbe falan vermemiştir. Bu hususta birkaç rivayetler, onlar da uydurmadır. Kendi yaptıklarını meşrulaştırmak için yaptığı her işin peygamber tarafından yapıldığını iddia ederler. Adam karısını döver, peygamber de dövüyordu der. Kur'an'da da yazıyordu der. Adam kılıçta hutbe verir, zaten peygamberimiz de kılıçta hutbe vermişti der. Bunların hepsi uydurmadır. Dini bir temeli yoktur. Moğol savaş kültürü, Bizans Kisra fetih kültürü, firavunların gösteriş kültüründen gelmektedir. Müslüman padişahların onlara özentisinden kaynaklanan bir uygulamadır. Güya eğer bir şehir fetihle ele geçirirse, yani gidersin bir şehre, üç şey teklif edersin. Bu geleneksel fetih fıkhına göre, buna işgal fıkhı da diyebiliriz. Kur'an'da yeri yoktur. İmparatorluk alimlerince uydurulmuştur. Bir karşı devrim yapılarak Kur'an'ın yerine geçirilmiştir. Güya gidilir bir şehre, denir ki Müslüman olun. Durduk yere gider dersin ki Müslüman ol. Eğer Müslüman olmazsan ikinci şart bize haraç ver. Yani onlardan para istersin. Sana vergi vermelerini sağlarsın. Eğer onu da kabul etmezlerse kılıç çekersin ve zorla ele geçirirsin. Eğer zorla ele geçirilirse direndikleri ve kılıç çektikleri için, karşı koydukları için erkekleri köle yapılır. Kadınları cariye yapılır. Katli vacip olur. 3 gün yağma helal olur. Ve şehirlerinin, mabetlerin, özellikle baş mabedin camiye dönüştürülmesi hak olur. Kılıç hakkı dedikleri de budur. Bir zorbalık hukukudur. İşgal hukukudur. Hiçbir şekilde Kur'an'da yeri yoktur. Ama bunu geçmişte yapmışlar, uygulamışlar. Şimdi ne yapacağız? Biz aynısını devam ettiremeyiz. Biz bugün onları yapmayacağız. Hepsinin önünü keseceğiz. Yok bunlar dinimizde diyerekten onları tarihteki oldukları yere bırakacağız. Olması gereken esasında bu.
Peki İhsan Bey, İslam'da şov ve semboller bugünkü anladığımız şekliyle bir anlam ifade ediyor mu? Siz açıkladınız ama son zamanlarda İslam çok fazla semboller üzerinden tasvir ediliyor, anlatılıyor ya da semboller diniymiş gibi. Yine aynı şekilde bu kılıç ve benzeri şovlar, işte açılış sırasındaki hutbeler, ezanlar, siyasilerin sureler okuması vesaire ya da gün içerisinde sık sık selalar okunması vesaire. Yani bunlar hangi İslam'ın uygulamaları diye sorayım.
Şimdi bakın şöyle. Peygamberden 50 sene sonra Hicri 61 yılında Kerbela'da bir olay oldu. Peygamberin torunu Hazreti Hüseyin ve onun yanında bulunan 72 kişi katledildi ve Kerbela topraklarına gömüldü. Bir Zeynel Abidin hariç diğerlerin hepsi öldürüldü ve Peygamberin Ehl-i Beyt soyu da oradan devam etti. Bunu Emeviler yaptı. Bunun İslam tarihi içinde anlamı şu, peygamberin getirmiş olduğu din, yani İslamiyet, manada Kerbela olayıyla beraber doğduğu topraklara gömüldü. Kendisini ifade edemeden, kendi kurumlarını kurumsallaştıramadan, sosyal, politik, siyasi, iktisadi hedeflerine ulaşamadan, her şey yarım kalmış bir vaziyette. Şu gök kubbede bir hoş seda olarak kalmak üzere Kerbela'da doğduğu topraklara gömüldü ve hala da oradadır. Bu gördüklerimiz İslam'ın karikatürüdür. Bu gördüklerimiz İslamiyet falan değildir. Bunlar karşı devrimdir. Karşı devrim ne demek? Biraz bir sol bir literatür ama bu daha iyi. Meramımı anlatacaktır. İslam bayrağı altında İslam'ı katletmek demektir. İslam bayrağı altında İslam'ı katletmek. Bunu yapanlar İslam'a hizmet ettiklerini iddia ediyorlar. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar İlahi Kelimetullah için yeryüzünde Allah'ın dinini yaydıklarını iddia ediyorlar. İslam bayrağıyla İslam'ı çiğneyip katlediyorlar, topraklara gömüyorlar, yok ediyorlar. Bu böyledir. Ve evet, bu tarihte bu böyle olmuştur. Yani bu ele geçirmeler, işgaller, fetihler, yağmalar, haraçlar, bunlar hepsi imparatorluk kültürüdür. Ve peygamber bunları ortadan kaldırmak için gelmişti. Bir daha kimse kimseyi işgal etmesin. Herkes yerinde otursun. Bir daha kimse kimseye kılıç çekmesin. Halklar, kabileler, mezhepler, dinler barış içinde bir arada yaşasın. Barış gelsin. İslamiyet'in adı da zaten barış idi. Barış dinini savaşın aletine dönüştürdüler ve tanınmaz hale getirdiler. Şu anda İslam deyince insanların aklına Emevilerin, onun devamı olan Abbasilerin, Osmanlı padişahlarının yaptıkları geliyor. Yani İslamiyet budur deniyor. Hayır, o değildir. Bu İslamiyet'e karşı yapılmış bir karşı devrimdir. ve 1350 yıldır devam etmektedir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunların hiçbirisini yapmayacağız. Yani benim elimde fırsat olsa bunların hiçbirisini yapmam. Asıl bunları tarihe gömerim. Çünkü bunlar İslam'ı temelinde temsil etmiyor. Şimdi biraz evvelden beri saydım. Yani kılıç Davut'u okumak, yok fetişçilik, yok camiyi, kiliseyi camiye çevirmek. Böyle çıkıp imparatorluk heveslisi, padişahlara özenen hareketlerde bulunmak, yok hilafeti getireceğiz demek, kendini halife zannetmek. Bunların hepsi yaşanmış, bitmiş, tükenmiş, çağın ihtiyaçlarına cevap vermemiş, zamanın, tarihin ve Allah'ın takdiri neticesinde ortadan kalkmış, bitmiş bir çağın geri getirmesi imkansız özlemlerinden ibarettir. Onlara özlem duyuyorlar. Kafalarında gelecekle ilgili bir şey yok. Geçmişte yaşanmışlığı tekrar geri getirerek kaldıkları yerden devam etmeyi, İslamiyet'e hizmet veya ona onun geri gelmesi olarak algılıyorlar.
İhsan Bey, son olarak şunu sorayım. Siz de dediniz, bu kararın siyasi ve dini yönleri iç içe geçmiş vaziyette. Peki şu yoruma katılıyor musunuz? Türkiye'deki laikliğe yönelik, cumhuriyete yönelik de bir karşı hamledir. Sizin tabirinizle belki bir karşı devrimdir de denilebilir mi bu hamle?
Şimdi ellerinden gelse laikliği kaldıracaklar.
Evet.
Ellerinden gelse cumhuriyetin bütün devrimlerini ortadan kaldıracaklar. Bunu yapacakları apaçık bir şekilde anlaşılıyor.
Halifelik ilan etme gibi bir şey de belki tartışılıyor ama.
Dahil, evet. Ellerinden gelse 1920'ye geri dönüp, 20 öncesine geri dönüp oradan kaldıkları yerden devam edecekler. Öyle görünüyor yani. Öyle bir kafa var. Bu kafa Kadir Mısırlıoğlu'nun kafasıdır. Tarihçi Kadir Mısırlıoğlu aynen böyle düşünüyordu. Cumhuriyetin bütün devrimlerini ortadan kaldırıp 1920 öncesine dönüp oradan Osmanlı'nın bıraktığı yerden böyle aynen devam edeceğiz. Hatta Fransa'daki Osmanlı ailesini, sülalesini geri getirip Dolmabahçe Sarayı'na oturtup hilafeti tekrar ilan edip o mübarek ve kutsal soydan tekrar devam edeceğiz diye düşünüyordu. Şimdi bu kafa budur. Ve Diyanet İşleri Başkanı'nın kafası buna yatkındır. Cumhurbaşkanı'nın kafası da buna yatkındır. Ve onun etrafındaki insanların zihniyeti de buna yatkındır. Bu İslamcı bir zihin değildir. İslamcı zihin değildir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu 60'lı 70'li yılların Osmanlıcı muhafazakar mukaddesatçı kafasıdır. İslamcılık esasında buna tepki olarak doğmuştur. Ve ona radikal İslamcılık falan demişlerdir. Osmanlıcılığa, saltanatçılığa, padişahçılığa tepki olarak doğan bir hareket idi bizim gençlik yıllarımızda, 70'li yıllardaki İslamcılık. Şimdi onu da ortadan kaldırdılar. İslamcılığı muhafazakarlıkla birleştirdiler. Bütün dini zihinler Tayyip Erdoğan'ın 70'li yıllardaki bilgi ve bilinç düzeyine bağlandı ve oradan bir türlü kopamıyorlar. Oradan kopamayınca gelişemiyorlar, ilerleyemiyorlar. Hı. Halbuki şu anda Türkiye'deki İslamcıların ve bütün dini camiaların eğer gelişmek istiyorsa, çağla buluşmak istiyorsa, yenilik yapmak istiyorsa, İslam'ı çağımıza tekrar meydan okuyucu bir dinamizmle yenilenmiş bir şekilde gündeme getirmek istiyorsa, İslam'dan kaçan ve deizme yönelen gençleri tekrar İslam'a ilgisini çekmek istiyorlarsa, Tayyip Erdoğan'ın 70'li yıllarda kalmış ufkundan açık bir şekilde kopmaları gerekiyor. Hatta onu karşılarına alıp eleştirmeleri gerekiyor ki gelişebilsinler, sıçrama yapsınlar, ileriye gitsinler. Bu olmadığı için bütün İslamcıları ve dini camiaları 70'li yıllar, yani kendi bilinç düzeyinde, o en geri bilinç düzeyinde tutuyor. İlerlemesine izin vermiyor. Aşamıyorlar, orayı gelişemiyorlar. Halbuki oradan kopmaları gerekiyor gelişmeleri ve ilerleme kaydetmeleri için. Evet. O zaman görecekler ki görecekler ki Osmanlı'ya geri dönmeye gerek yok. Cumhuriyet zaten Osmanlı'nın bir devamıdır. Devrimler yapılarak devamıdır. Yani Cumhuriyet devrimleri, meclisin açılması 1921'de teşkilat esası ve kanunu, 1920'de saltanatın kaldırılması, 23'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi, 24'te hilafetin kaldırılması İslam'a hizmet eden devrimlerdir. İslam'a karşı değil, gerçek İslam'ın önünü açan devrimlerdir. Buradan gidildiği takdirde gerçek İslam daha iyi o anlaşılacak ve ortaya çıkacaktır. Bunlara karşı çıkıp Osmanlı'ya geri dönerek değil.
Yani aslında 70'lerdeki zihniyetten bahsettiniz. Kadınların da bir şekilde sürekli eve kapatılma çabaları, kadın cinayetlerine karşı tavır alınmaması, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi gibi çabalarda belki o dönemin zihniyetinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.
Tabii tabii. Şimdi kadınlar konusunda da orası da ayrı bir bahis. Yani muhafazakar aile, yani diyelim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan veya Diyanet İşleri Başkanı, kadınların yeri evidir, orada oturmanı, çocuk yetiştirmelidir olarak görüyor ve kadını bir birey olarak kabul etmiyorlar. Yani kadının dini kocasının dinidir. İşte kocan kadar konuş diye bir film var, orada geçtiği gibi kadın için asıl olan kocasıdır yani, kendisi değildir. Kendisinin bir varlığı, kişiliği, birey olma hali söz konusu değildir. İstanbul Sözleşmesi bunu biraz öngördüğü için bunlar rahatsız oluyorlar. Muhafazakar, maço kafa kadını böyle görüyor. Ve bunun da İslam'da olduğunu zannediyor. İslam'ın da böyle olduğunu zannediyor. Hiç alakası yok. İslam muhafazakarlıktan çok daha ileridir. Ben size söyleyeyim. Yani İslamcılık muhafazakarlıktan ileridir. İleri gidiştir. Kur'an'ın kendisi de İslamcılıktan ileridir. Yani İslami gruplar, tarikatlar, cemaatler en geride muhafazakarlık, en ileride İslamcılık olmak üzere bütün dini grupların kadın algısı, din algısı Kur'an'ın devrimlerine yetişemez. Kur'an onlardan çok ileridedir ve onlar Kur'an'ın devrimci ruhunu geriye çekmektedirler. Gelenekselleştirmektedirler. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Durum bundan ibaret. Evet.
Peki. Nisan Bey, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.